Ayrım 11.
Sayfa 120. Bu ülkeler onu bir gün buyur bile etseler, kendi halkını kaderiyle baş başa bırakıp nereye gidebilirdi? Bu halkın çocuğuydu, kurtuluşları da birlikte olmalıydı. Memleketinden kaçıp dışarılarda ereği için uğraşanlar olmuştu ama dönüp dolaşıp dönmüşlerdi gene. Kitaplar Namık Kemallerden, Ziya Paşalardan söz ediyordu. Bu toprakların her ülkeden çok kendi aydınlarına gereksinimi vardı. Geldiği gibi gene kalabalığa uyarak çıkmıştı sinemadan. Yürüyordu, önünde gidenlerin adımlarına uyarak. Bu adımlar seyrekleşe seyrekleşe bir süre sonra önünden silinip yok olmuşlardı. Kılavuzsuz, yabancı bir gezgin gibi tek başına kalmıştı sokaklarda. Kendi yönetimini ele almalıydı artık. Saat daha 11'i yeni geçmiş olmalıydı. Kahvelerin, meyhanelerin, sinemaların 11'de kapanmaları gerekirdi. Sıkı yönetim buyrultularına göre. Tam 2 saat sonra dokunabilirdi evinin penceresine. Şükran onu bu gece beklemediğinden uyandırması güç olabilirdi ama uykusu çok hafifti karısının. Bir tıklamada açardı gözlerini derin uykularda da olsa. Ara sokaklardan Fatih'e doğru çevirmişti yönünü. Karış karış bildiği bir kesimdi burası. Edirne kapıya kadar gide gele doldurdu zamanını. Birden aklına gelivermişti. Nihat'ın evinden çıkarken yazdığı kağıt. Öğleye kadar polise teslim olacağını yazmıştı. Vakit gece yarısını bulduğu için neden teslim olmadığını sormazlar mıydı yakayı ele verirse? Onu ikinci kez suçlu durumuna düşürecek olan kağıdı aradı ceplerinde. Bulunca da yırtıp attı. Yenisini yazıp yazmamayı düşündü bir süre. Yazmasında yarar görecek, caddenin koyu karanlığını aldırmadan büzüldü bir köşeye. Şunları karaladı. Vakit tam gece yarısı. Emniyet müdürlüğüne gidip teslim olmaya karar verdim. 29 Mart 1944. Ne olursa şu 2 saat içinde olacaktı çünkü. Bu duruma göre eğer yakalanırsa Edirne kapı yönüne giderken değil de tam tersine yürürken yakalanmaya bakmalıydı. Bu saatlerde devriyeler sıklaşır, düdük seslerinin gecenin suskusu içinde ördüğü balık ağının delikleri küçülürdü. Bu ağın içinde düşmemek için bütün duyularını tetikte bulundurması gerekiyordu. Yürüyüşünü bile yolun ortasında sağlı sollu dizilmiş sıra ağaçlara uyduruyordu. Açıkça yürümektense ağaçtan ağaca ilerlemeliydi. Önden de geriden de bakan bu ağaçlar yüzünden kolay kolay görmemeliydi onu, hele bu zift karanlığında. Acı çeşmeye doğru yaklaştıkça düdük sesleri sıklaşmıştı. Öyle ya, İstanbul'a girmesi düşünülen kötü niyetli kişiler hep surların dışında gelecek değiller ya. Paraşütlerle insandan arınmış yerlere atlayacaklar, sonra paraşütlerini toplayıp sur kapılarından dalacaklardı içeri. Hemen dönmesi, Edirne kapıya kadar yolunu uzatmaması gerekirdi bu yüzden. Tam Acı Çeşme durağında yüz geri edeceği sırada kulağının dibinde acı bir düdük sesi duydu. Kaçıp kaçmamayı düşünürken gözünün bebeğinde bir el fenerinin gece mavisi ışığı parladı. Peşinden bomba gibi patlayan bir ses. Dur! Bu ses kaçmayı düşündüğünü sezmişti sanki. Ama artık bir yere kıpırdayamazdı. Düşmüştü ağlarına. Durduğunu gören kişi yalın bir soru patlattı. Kimsin sen? Ben bir öğretmenim. 3 çift ayakkabı yerinde sayar gibi sokuldu kauçuk pabuçlarının burnuna kadar. İlikli polis kaputunun düğmeleriyle paltosunun eksiksiz düğmeleri yapıştı birbirine. Bu yaklaşmada polisçe bir ustalık da yok değildi. Burnuyla 1-2 kez soluk alıp verişinden içkili olup olmadığını anlamaya çalışıyordu karşısındaki. Öğleden beri gırtlağından hiçbir lokma geçmediği halde polise mahcup olmayacak kadar bir anason kokusundan da yoksun değildi. Vereceği cevap için çok yararlı olabilirdi bu koku. Sorduğu soruyu biraz daha açmak istiyordu çenesinin dibindeki yetkili kişi. Adın, dedi. Az bulunur bir at söylemeliydi. Behzat, dedi. Behzat Altıntaş. Nerede öğretmensin? Karagümrük Ortaokulu'nda. Behzat Altıntaş'ı kolay kolay tanıyamazdı. Yoktu böyle bir öğretmen. Ondan gayri ne kadar öğretmen varsa belki tanıyabilirdi, eğer bir ilişkisi varsa okulla. Bütün tanıdıkları öğretmenler için çatır çatır yanıtlar yetiştirebilecek bir öğretmen oluvermişti bu anda. 4 yılı bu okulda geçmişti çünkü. Ne öğretmeni? Ders saati en çok olan Türkçe olduğu için en kalabalık öğretmenler de Türkçecilerdi. "Türkçe öğretmeni," dedi. Ortaokulda polislerin çocuğu bile olsa adı Behzat Bey olamazdı. 3 Türkçe öğretmeni vardı geride daha. Komiser olduğunu anladığı adam döndü arkadaşlarına, "Siz tanır mısınız?" diye sordu. "Hayır," dedi birisi. "Ben Hilmi Bey'i tanırım." "Ha, Hilmi Yelkenci. Bir de Hilmi Çağan vardır." "Bizim çocuğun öğretmeni Hilmi Çağan." "Tanırım, arkadaşımdır. O da benim gibi bu sene geldi." "Evet, İzmir'den." Polis yumuşamıştı ama komiser barut gibiydi. "Peki," dedi. "Ver kimliğini." Tehlike şimdi başlıyordu işte. Sıkı yönetim bölgesinde gündüzleri bile kimlik taşımak, sorunca da göstermek zorunluluğu vardı. Hele öğretmen olduğuna da inandırdıktan sonra bir aydın olarak herkesten önce yerine getirmesi gerekirdi bu sıkı yönetim buyrultusunu. "Yok," dedi. "Yok üzerimde." "Nerede?" "Ceketimin cebinde." "Ceketin nerede?" Paltosunun düğmelerini çözdü birden. "Bakın," dedi, "ceketim yok." Büsbütün merakı artmıştı komiserin. "Bu soğukta böyle ceketsiz," diye geveledi. "Söylemeye utanırım efendim," dedi. "Ceketsiz çıkmak zorunda kaldım bulunduğum evden." "Hangi evmiş bu?" "Hoşgörünüze sığınarak söylüyorum komiser bey. Konuğu olduğum kadının evinde kaldı." Bir an düşündü komiser. "Ama bir öğretmen..." Hemen sözünü kesti Mustafa. "Bekar bir öğretmen. Gündüzden çağrılmıştım. Kötü bir sürprizle karşılaşacağımı hiç kestirmemiştim. Kim bilir, belki de oyuna getirdiler beni." Durdu, düşündü komiser. "Olur böyle şeyler," dedi. "Nelerle karşılaşıyoruz bütün gün. Peki Basri Bey, al götür bunu karakola. Hüviyetini ispat edince salıverirsiniz." Kurtuldum derken tam tehlikenin göbeğine düşüyordu. "Karakola bir girdim mi çıkamam. Bir daha da," diye düşünüyordu. Komiser, "Haydi," dedi, "güle güle." "Sağ olun, iyi geceler." Orta yaşlı bir polisti onu götüren. Komiser gerilerde kalınca, "İkinci yılı benim oğlanın," dedi. "Ne yapacağım bu haylazla bilemem. Okusun adam olsun diyorum, kulak astığı yok. Bu yılda kalacağı benziyor haylaz." Karakola ayak basmadan ne yapılacaksa yapmalıydı. "Türkçesi nasıl?" dedi. İki ders yerine geçer Türkçe sınıf geçerken." "O da kırık," dedi. 3-3. "Hmm," dedi sevinerek. 8 numaraya bakar en azından." "Bütün yıl 3'ten fazlasını alamayan nasıl alacak bu 8 numarayı? "Çalışırsa neden almasın? Şurada daha 2 ay var, Nisan, Mayıs. Kurtarır mı dersiniz?" "Neden kurtarmasın? Daha çok dil bilgisine önem verir. Bizim Hilmi Çağan, dil bilgisi okuma yazma gibi değildir. Sıkarsa kendini bir ayda toparlar. Hele biraz da gösteren olursa..." Hemen bu işi Mustafa üzerine alabilirdi ama bu öneriyi yaparsa ne pahasına olursa olsun kendisini kurtarmak isteyen bir suçlu durumuna düşebilirdi. Böyle bir suçluyu çocuğunu geçirme pahasına da olsa salıvermezdi bu memurcuk. Tam Şemsini Fırını'nın önünden geçiyorlardı. "Bir dakika," dedi Mustafa. "Benim kim olduğumu ispat için bir tanık mı gerekiyor? Şurada bir fırıncı var." "Şemsi Efendi, Şemsi Yıldırım. Bizde de oğlu da var." Koskoca bir fırın sahibi bu saatte fırında kalıp da hamur yoğuracak değildi ya. Polisi çekip götürdü fırına doğru. Kepenkleri indirmişler, içeride çalışıyorlardı. Sıcak bir somun kokusu sızıyordu dışarı. Kapısını yumruklamaya başlamıştı Mustafa. Çok geçmeden de çuvallara sarılmış bir işçi kapıyı açtı. Saçı başı un içindeydi. "İçeride mi Şemsi Efendi?" diye sordu Mustafa. Ekmekçi polisi görünce ürkmüştü. İçeride bile olsa "evet" diyeceğe benzemiyordu. "Yok," dedi. "Akşamdan bir uğradı gitti." Döndü polise Mustafa. "İsterseniz gidip uyandırabiliriz. Evin ah şurada," dedi. Söylediğine de pişman olmamış değildi. Mustafa için her şeyi yapardı ama adını sordukları zaman da durup dururken Behzat Altıntaş da diyemezdi ya. Nereden bilecekti onun kendisine yeni bir at taktığını? Polis dostça elinden tutup çekti. "İstemez Behzat Bey," dedi. "Anlaşıldı. yan yana yürüyorlardı. Bütün mesele sizin burada oluşunuz. Dışarıdan gelmemiş oluşunuz yani. Kimliğiniz yanınızda olsaydı hiç gerek kalmayacaktı bunlara. Ama olmuş bir kere. Bundan sonra hiç ayırmazsınız yanınızdan kimliğinizi. Önce ceketimi yanımdan ayırmamaya çalışacağım dedi gülerek. Kimliğimi taşımam için de böyle yapmam gerekiyor ilk önce. O da gülüyordu, öyle dedi. Sıcağı sıcağına almalıydı işi üzerine. Siz çocuğun Türkçesini hiç merak etmeyin, verin bana adını numarasını. Kağıda kaleme sarılmak için elini paltosunun iç cebine atmıştı. Dalgınlığa getirerek toplandı birden, ceketinin cebinde olması gerekirdi elbet. Siz yazın da verin dedi, adını numarasını bir de sınıfını. Şak diye dolma kalemini çekti, küçük bir defter çıkardı cebinden, elindeki fenerini alıp çevirdi üzerine. Yazın dedi Mustafa, ben feneri tutayım da. İşini bitirip de kağıdı ona uzatırken, ben Hilmi Bey'le görüşürüm ayrıca dedi. Birden toparlandı. Hayır dedi, hiç gereği yok gelip görmenin, Hilmi Bey'i darıltırız sonra. Haklısınız, ben konuşurum Hilmi Bey'le dedi Mustafa. Polis karakola sapan yolun başında durdu birden. Gidebilirsiniz Behzat Bey. Eğer sizi kıracak bir durum olduysa özür dileriz. Rica ederim. Emir var komutanlıktan. Geç vakit kimi görürsek, kimlik gösterse bile tutup karakola götürüyoruz. Kusura bakmayın. Teşekkürler. İyi geceler. Bu iyi geceler dileği tam yerindeydi. Gece bundan sonra başlıyordu Mustafa için. Ne yapıp yapıp devriyelerle yüz yüze gelmeden evin kapısının içine girmeliydi. Eğer Aliş gene evde değilse, ertesi gün bile hiç çıkmamalıydı. Şükran'ı işe gönderip arka odada dinlenmeliydi bütün gün. Eğer Aliş'i getirdilerse banyoya saklanmalı, geldiği yere gittikten sonra kendisi de sabaha doğru çıkıp gitmeliydi. Bir tas çorba, bir tarhana çorbası gözünde tütüyordu bu anda. İyi ama sinemada verdiği karara aykırı değil miydi bütün bu düşünceler diye düşündü. Evin çevresinden elini ayağını çekecek, çoluğu çocuğu kendi haline bırakacaktı. Pısırık çocuklar gibi karısının eteklerinin dibinde ne işi vardı? Eğer evden uzakta bir iki arkadaşla bir arada yaşayabileceği bir düzen kuramayacaksa, bu kaçmaların ne yararı vardı? Gidip teslim olmak daha akıllıca bir iş olmaz mıydı? Kim olabilirdi bu iki arkadaş? Kişisel dostlardan, şiire, edebiyata düşkün amatörlerden, toplumcu nitelikte aydınlardan mı seçmeliydi? Yürüyüş adlı bir sanat dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapıyordu bir ara. Hiç olmazsa böyle değerlendirmiş oluyordu elindeki yüksekokul diplomasını. Derginin sahibi de Kütahya Lisesi'nde yetişmiş bir genç arkadaştı. Faruk, Çarşamba yöresinde bir işçi olan eniştesinin evinde oturuyordu. Çok arkadaş kazandırmıştı bu dergi ona. Toplumcu şiirleriyle ün yapan ne şairler vardı aralarında. Ayrıca yazıları henüz basılacak kıvama gelmemiş ne değerli arkadaşlar. Kadro her gün biraz daha genişliyor. Yalnız sanat sorunları değil, toplumsal sorunlar da tartışılıyordu bu dergide. Memleketi saplandığı çıkmazdan tutumsal ilkelerle kurtarmanın yolları araştırılıyordu. Yurdu sömürü düzenine itenlerin karşısına sanatla, edebiyatla çıkmayı çalışıyorlardı. Yalnız sanat yoluyla bu işin üstesinden gelmenin olanaksızlığını bilmiyor değillerdi. Olaylar onları bilinçli davranışlara doğru iterken İçişleri Bakanlığı'nın bir buyrultusuyla kapanıvermişti dergiler. Bu kapanmanın yasa dışı bir tutum olduğuna inandıkları için 1. Şube'nin basın bürosuna gitmişlerdi Faruk'la. Onlara bakanlıktan gelen emri okumakla yetinmemişler, o kadar kapanma yasasının bir kopyasını da ellerine vermişlerdi. Bir yardımlaşma düzeni içinde gelişen bu dergi bir toplumcu kuşak getirmişti edebiyatımıza. Birbirine bağlı bir düzine kadar sanatçı. Biliyordu ki onu bugün adım adım izleyenler mutlaka dergilerdeki arkadaşlarına da başvurmayı düşünmüş olacaklardı. Bunun bilindiği içindir ki 20 gündür bunlardan hiçbirini aramamış, hiçbirinden yardım isteğinde bulunmamıştı. Ama bir gün darda kalırsa, durumu iyice inceledikten sonra teker teker kapılarını çalabilirdi. Bundan tedirgin olacak tek kişi bulunacağını sanmıyordu. Aralarında hiçbir zaman küçük hesaplar olmamıştı sanatçı arkadaşların. Karagümrük Ortaokulu'ndan ayrıldığı gün, o çevrede köftecilik eden, içki ruhsatı olmadığı halde, içmelerine göz yuman Rusçuklu da yüklüce bir borç bırakmıştı, sonradan ödediği. Bu yalnız kendisinin öğle yemeği hesabı değildi, ortaklaşa yapılmış borçlardı. En dar koşullar içinde yaşamları sürüp giderken, Yeni Kapı'da, Sirkeci'de, Çemberlitaş'ta borçların yenileri açılmıştı. Sağ olsunlar, nereye giderse veresiye iki tabak köfteyle bir şişe şarap verecek iyi yürekli lokantacılara rastlamıştı. Bu olanak çoğu zaman kendisi kadar arkadaşları için de kullanılmıştı. Dostlar arasında kendisi gibi davrananlar da yok değildi, hem de çok sayıda. Bu karşılıklı cömertlikler onları toplumcu havaya daha da yatkınlaştırmış, yeni dayanışmaları hazırlamıştı. İnanıyordu. Dara gelince bu arkadaşlara başvurmanın onu düş kırıklığına düşürmeyeceğine, gerektiği zaman başvuracak, ilerisi için destek olmalarını isteyecekti. Bu gibi dostların aralarında bulunduğunu düşünüp kendini ayakta tutmaya çalışması bile başka bir güçtü, özellikle şu dönemde. Kendini bir eylemin içinde arkadaşlarla bir arada düşünmenin şu dar boğazda geçirdiği günlerde büyük bir değer taşıdığını çok iyi bilenlerdendi. Devriyeler arasında düdüklerini kollayıp sıyrıla sıyrıla ilerlerken hep bunları düşünüyor, ip üstünde yürüyen bir cambaz gibi adımlarını ustaca atmaya çalışıyordu. Bir anda onu iki yandan sıkıştıran düdük seslerinin yolunu Zeyre'ye doğru saptırdığını görmüştü. Yönetim onun elinde değildi artık. Yolunu rastlantılar çiziyordu. İlerleyecek yerde ara sıra da geri gidiyor, yitirdiği yolu daha sapa sokaklarda dolaşarak kazanmaya çalışıyordu. Oysa Zeyrek'ten geçmeyi hiç düşünmemişti yola çıktığı zaman. Eğer bu yanda bir işi olsaydı, şu geçtiği biçimsiz kaldırımlar üstünden mi yürürdü? Kaldırım taşları ayaklarına takılıyordu. Çamur birikintilerine daldıkça çok içmiş kişiler gibi sendeliyordu. Büyük bir yay çizerek Selim Paşa sokağına geldiği zaman saatin bu gereksiz uzatmalar yüzünden ikiyi geçmiş olacağını düşünmüştü. Onu Ankara'larda kovalayan polis artık evini boşlamışa benziyordu. Şükran'ın dediğine göre gece nöbetleri hemen 10'da 11'de sonra eriyordu. Bu soğukta uzun süre kapı beklemek de kolay değildi hani. Her zamanki gibi geçti Selim Paşa sokağından. Evini iyice inceleyebilmek için karşı kaldırımdan yürüyordu. Bu biraz da kapının önünde dikildiği varsayılan kişiyle arasını en az 10 adım açmak içindi. Bu durumda daha kazançlı sayılırdı kapının önünde beklemesi gerekenden. Eğer böyle birini oracıkta görürse bir daha sokaktan geçmemekte kendisini hiç olmazsa gecenin tehlikesinden kurtarmış olacaktı. Ama yolunu bekleyen kişi uzaktan geçen her adamın peşine düşecek bir durumda olamazdı. İş Mustafa'yı durdurmaya gelince gecenin bu saatinde hemen kaderine razı olacaklardan da değildi. Acıçeşme durağındaki durum bambaşka bir karşılaşmaydı. Buradakilerine hiç benzemezdi. İkinci kez daha güvenli bir biçimde sürdürürken birden sola kaydı, pencerenin camını tıkladı. Şükran'ın uyanıp kendine geleceği süre kadar bekledi. Hiçbir kıpırdanma olmamıştı karartma perdesinde. Bir kez daha vurdu. Camı görecek kadar bekledi, görünmüyordu. Şükran'ın başı. Her zamankinden daha geç kalmıştı bu gece, biliyordu. Belki de bir süre beklemiş, yorgun olduğu için uyuyup kalmış olabilirdi. Uzandı, bir kez daha vurdu, hem de daha hızlı. Yoktu Şükran. Yatağında olmayacağını düşünerek bir çember daha çizmeyi düşündü. Düdük sesleri daha ötelerden geldiği için kalkıp da onlardan yana yürümek akıllıca bir iş olmayacağından büzülüp bekledi bir süre. Düdük seslerinin elverişli olduğu bir anda kalktı, bir kez daha vurdu, bekledi. Hayır, evde yoktu Şükran. Ancak bu kadar soluk aldırabilirdi düdükler kendisine. İki devriye karşılıklı haberleştiler acı düdük sesleriyle. Bu seslerden her ikisinin de aynı uzaklıkta olduğu belliydi. Eğer ikisi birden ondan yana gelseler mutlaka sıkışıp kalırdı aralarında. Gene de birdenbire yürüyüşe geçmedi. Devriyelerden birinin başka sokaklara gideceğini düşünerek kulağı kirişte bekledi. Son haberleşmede düdüklerden biri daha da yakınlardan gelmişti. Artık iki yönden birini seçip hızla çıkmalıydı yola. Bunun çılgınca bir davranış olacağını düşünmekte gecikmedi. Ayak sesleri ister istemez varlığını ele verirdi. Kısa zamanda olduğu yerde büzülerek kıpırdamadan durmalıydı. Eğer geçerlerken bir şeylerden kuşkulanıp lambalarını yaksalar bile göremezlerdi bu zifir karanlığında. Evin alt katındaki kömürlükten sokağa açılan yarım pencerenin karaltısında büzülüp kalmıştı. Toprağa yapışmış, başını paltosunun içine çekmiş, soluk almadan bekliyordu. Kulağına yaklaşacak olan ayak seslerini bekledi bir süre daha. Neden sonra bir düdük sesi duydu çok uzaklardan. Ne var ne yok diye soruyordu uzaktaki devriye. Daha da uzakta iki kısa bir uzun çalınan düdüğün yanıtı duyuldu. Her şey yolunda gidiyor demek istiyordu. Birden doğruldu. En uzaktaki düdük sesine doğru sanki yetişmek istercesine altı kavuçuk pabuçlarının yumuşak adımlarıyla yürüdü. Amacının bu devriyeye yetişip hal hatır sormak olmadığına göre en uygun bir yerden sola saptı. Merdivenli yola tırmanmaya başladı. Kurtulmuştu karşılıklı iki devriyenin çemberinden. Bir hafta kadar önce gene böyle bir devriyeden kaçıp içine girdiği kör kireç kuyusuna usulca kaydı. Soğuğa, toprağın ıslaklığını aldırmadan paltosunu başına çekip uzandı yüzü koyun. Bir ezan sesi sanki kulağının dibinde yankılanıyordu Mustafa'nın. En rahat bir yatakta gözlerini açar gibi birden uyandı. Bütün vücudu kazık kesilmişti ama soğuğun havadan değil de topraktan geldiğini anlamakta gecikmemişti. Birden doğruldu, uyuşan dizlerini ovuşturdu. Kollarını iki yana savurup omuz başlarında kavuşturarak ısınmaya çalıştı. Öğretmen okulunun çakıllı bahçesinde jimnastik öğretmeni böyle hazırlardı onları derse. Valide Camii müezzini Davudi sesiyle rastan bir ezan okuyordu. Uyarıcıydı bu ses gerçekten de. Namaz uykudan hayırlıdır. Haydin namaza. Akıllıca bir çağrıydı buydu. Namazın uykudan da devriyelerin önünde bir sokaktan bir sokağa kaçmaktan da daha hayırlı olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Merdivenli sokağa sapmadan arka yoldan bulvara indi. Bulvardan da okul duvarının dibinden yürüyerek ara sokaktan doğru Valide Camii'nin avlusuna. Bulutsuz bir gökyüzü. Bütün karartmalara karşı egemenliğini kazanmaya çalışan donuk bir mavilik. Fenerini henüz kısmamış bir iki yıldız alacakaranlığa fersiz gözlerini kırpıştırarak bakmakta. Geceyi avsız geçiren devriyeler son soluklarını verir gibi son düdüklerini çalıyorlardı karşıdan karşıya. Tanrı'nın çağrısına uyan birinin önlerinden geçip cami avlusuna doğru baş önde yürümesi neden kuşkulandırsın da onları? Ama gene de ürkek, gene de hesaplı adımlarla arka kapıdan avluya giriyordu Mustafa. Tehlikeli bir sınırı aşmış, özgürlük ülkesine kendini nasılsa atmış gibi ferahlayıvermişti birden. Ezanla birlikte açılan helaların kapısından güvenle girdi. Açılıp kapanan kapı seslerini uydurduğu içerideki duruşuna. Çok durmakla kuşkuyu çekeceğinden vaktinde çıktı dışarı. Herkesle birlikte muslukların önüne çöktü abdest almak için. Kurtuluş Savaşı sıralarında ilkokulda zorla abdest aldırır, sokarlardı onları namaza. Ordumuzun muzaffer olması için ellerini namaz sonunda Tanrı'ya açarlardı. Hocaları dua eder, onlar amin derlerdi. Bu kez başka zorluklarla alıyordu abdestini. En azdan 20 yılı geride bıraktığı halde hiçbir ayrıntısını unutmamıştı kuralların.